Ayrım 18. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli. Sayfa 337. Bölüm 7. İnkılaplar. Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Teccisat Kanunu, Şer'i ve Evkaf Nezaretinin kaldırılması, Erkan-ı Harbiye Nezaretinin kaldırılması, 1924 Anayasası, çok partili hayata geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, Şeyh Said İsyanı, Mustafa Kemal'e suikast girişimi, Serbest Cumhuriyet Partisi, Menemen olayı, Medeni Kanun, kıyafet ile ilgili düzenlemeler, tekke, türbe ve zabiyelerin kapatılması, soyadı kanunu, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar, ekonomik alandaki gelişmeler. İnkılaplar. Türk İnkılabı'nın amacı. Genel amaç, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır. Siyasal amaç, kişisel egemenlikten ulusal egemenliğe geçmektir. Toplumsal amacı, sanayileşememiş bir ümmet toplumundan sanayileşmiş ulus toplumuna geçmek ve kul yerine birey, yurttaş tipi insan oluşturmaktır. Kültürel amacı, Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uluslu kültürel yapısı yerine çağdaş ve ulusal bir kültür oluşturmaktır. Hukuksal amacı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan çok hukuklu sistem yerine tek hukuklu, çağdaş, laik bir hukuk sistemi oluşturmaktır. Ekonomik amacı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan kapitülasyonlar ve duyun-u umumiye, genel borçlar idaresi nedeniyle batılı devletlerin denetimindeki ekonomik yapının yerine her yönüyle bağımsız ulusal ekonominin temellerini atmaktır. İnkılap, devrim, mevcut düzenin bir halk hareketi sonucunda zorla değiştirilmesi ve yıkılan düzenin yerine yeni bir düzenin kurulmasıdır. Not: Türk İnkılabı, İngiliz, Fransız ve Rus devrimlerinden farklı olarak bağımsızlık savaşı ile birlikte yürütülmüştür. A. Siyasal alanda yapılan inkılaplar. 1. Saltanatın kaldırılması. 1 Kasım 1922. Saltanatın kaldırılmasının nedenleri. Saltanat sisteminin milli egemenlik anlayışına ters düşmesi. Padişah ve İstanbul hükümetinin Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal harekete karşı olmaları. Bir ülkede iki hükümetin bulunmasının milli menfaatlerle bağdaşmaması. Osmanlı Devleti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti yanında Lozan görüşmelerine davet edilmesi ve bu durumun Türk milletinin çıkarlarına ters düşmesidir. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları. Osmanlı İmparatorluğu resmen sona ermiştir. Uyarı. Osmanlı Devleti fiilen Mondros Ateşkes Antlaşması'yla, hukuken Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla son bulmuştur. Lozan Barış Konferansı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi tek temsilci ile temsil etme imkanı bulmuştur. İtilaf devletlerinin Lozan Konferansı'nda ikilik çıkarma planları son bulmuştur. Milli egemenlik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Saltanatın kaldırılması, siyasal alanda yapılan ilk ve birinci meclisin gerçekleştirdiği tek inkılaptır. Saltanatın kaldırılması, laiklik ilkesinin ilk aşamasını oluşturur. Not: Son Osmanlı Padişahı Vahdettin, 17 Kasım 1922'de İngiltere'ye sığınarak ülkeyi terk etmiş, TBMM'i Abdülmecid Efendi'yi halife olarak atamıştır. Uyarı: Saltanatın kaldırılmasından sonra Türkiye'de devlet başkanlığı sorunu ortaya çıkmış, bu sorun Cumhuriyet'in ilanını hızlandırmıştır. 2. İkinci TBMM'nin açılması. 11 Ağustos 1923. Açılmasının nedenleri. TBMM'nin zor şartlarda çalıştığı için yıpranması. Farklı görüşte milletvekillerinin de bulunması. Milletvekilleri arasında saltanat ve hilafeti şiddetle savunanların olması. 1921 Anayasası'nın gereği olarak seçimlerin 2 yılda bir yapılması. 11 Ağustos 1923'te açılan bu ikinci meclis, 1 Ekim 1927 yılına kadar çalışmalarını devam etmiştir. Bu meclis daha çok inkılapları gerçekleştirmiştir. İnkılapçı Meclis. İkinci meclis çalışmalarından bazıları şunlardır. Lozan Anlaşması'nı onayladı. Yaptığı ilk iş. Ankara'yı başkent ilan etti. 13 Ekim 1923. Cumhuriyeti ilan etti. 29 Ekim 1923. Halifeliği kaldırdı. 3 Mart 1924. 1924 Anayasası'nı hazırladı. Çok partili rejim denemeleri ilk kez bu dönemde gerçekleştirildi. 3. Ankara'nın başkenti olması. 13 Ekim 1923. Türkiye'nin orta yerinde bulunması ve ülkenin her köşesine hizmet götürmeye elverişli bir konumda bulunması, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burada açılmış olması üzerine Ankara başkent yapıldı. 13 Ekim 1923. Böylece başkent konusundaki tartışmalar sona erdi. 4. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Cumhuriyetin ilan edilme nedenleri. Ulusal egemenliğin gerçekleşmesini sağlamak. Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığı sorununu çözmek. Yeni Türk Devleti'nin rejimini belirlemek ve bu konudaki tartışmalara son vermek. Yeni Türk Devleti'ni çağdaşlaştırmak ve batılı devletlerde yaygın olan ulusal egemenlik düşüncesini Türk milletine benimsetmek. 1923 sonbaharında hükümet bunalımının ortaya çıkması üzerine yeni hükümetin seçilememesi ve yürütme işlerindeki aksaklıkları gidermek. Not: 26 Ekim 1923 tarihinde Fethi Okyar Bey'in başkanlığındaki hükümet istifa etti. Yeni hükümet kurma işi bunalıma dönüştü. Sonuçları: Yeni Türk Devleti'nin adı belli oldu ve rejim konusundaki tartışmalar da sona erdi. Meclis hükümeti yerine kabine sistemine geçildi. Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk Başbakanı İsmet İnönü, ilk Meclis Başkanı da Fethi Okyar'dır. Ulusal egemenlik ve cumhuriyetçilik ilkeleri uygulanmaya başladı. İnkılapların yapılmasına ortam hazırlandı. Uyarı: Meclis hükümeti sistemi, hükümet üyelerinin meclis içerisinden milletvekillerinin oyları ile seçildiği hükümet şeklidir. Güçler birliğinin sonucu olan meclis hükümetinde başbakan yoktur. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Not: Kabine sistemi. Bakanlar kurulunun başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanına sunulması şeklidir. 5. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Nedenleri: Saltanatın kaldırıldıktan sonra eski rejim yanlarının halifenin etrafında toplanması. Halife Abdülmecid Efendi'nin kendini devlet başkanı olarak görmesi. Bazı meclis üyeleri halifeliği TBMM'nin üzerinde görmesi. İnkılapların yapılması için halifelik engelinin aşılmak istenmesi. Halifelik kurumunun cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleriyle bağdaşmaması. Sonuçları: Laikliğe geçişte ve milli egemenliğin gerçekleştirilmesinde önemli bir adım atılmış olmuştur. Ümmetçilik anlayışı yerine milliyetçilik fikri ön plana çıkmıştır. Yapılması düşünülen inkılaplar önündeki en büyük engel ortadan kaldırıldı, inkılap süreci hızlanmıştır. Halifeliğin kaldırıldığı gün aşağıdaki kanunlar da kabul edilmiştir. Tevhid-i Tecisat Kanunu, buna bağlı olarak medreseler de kapatıldı. Şer'iye ve evkaf vekaleti kaldırıldı. Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırıldı. Yerine Milli Savunma Bakanlığı kuruldu. Osmanlı Hanedanı'na mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti dışına sürülerek hanedana ait malların devlete ait olduğu kabul edildi. 6. 1924 Anayasası 20 Nisan 1924. 1924 Anayasası'na göre devletin dini İslam, dili Türkçe ve başkenti Ankara'dır denilmiştir. Uyarı: Devletin dininin İslam olması laiklik ilkesiyle çelişir. 1921 Anayasası'ndaki milli egemenlik, tek meclis, güçler birliği ilkeleri aynen devam ettirilmiştir. Cumhurbaşkanının TBMM içinden 4 yılda bir seçilmesi ve aynı kişinin ikinci kez seçilebilmesi esası getirilmiştir. Yasama meclise, yürütme ise hükümete verilmiştir. Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmiştir. Devlet rejiminin cumhuriyet olduğu ve değiştirilemeyeceği hükmü getirilmiştir. Seçimlerin 4 yılda bir yapılması esası getirilerek seçme ve seçilme hakkı yalnız erkeklere verilmiştir. Not: Bu durum halkçılık ilkesiyle çelişir. Kabine sistemi esası kabul edilmiştir. 1924 Anayasası'nda yapılan bazı değişiklikler. 10 Nisan 1928'de devletin dini İslam'dır cümlesi anayasadan çıkarılmış, 1930'da kadınlara belediye seçimlerine katılma, 1933 yılında kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma, 1934'te kadınlara milletvekilliği seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 1937'de Atatürk ilkeleri anayasaya girmiştir. 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasıyla çok partili hayata geçilmiştir. 7. Çok partili hayata geçiş ve denemeleri. Çok partili hayata geçilmesi ve siyasi partilerin kurulması demokrasinin gereğidir. Ülkemizde çok partili hayata geçişin öncülüğünü Mustafa Kemal yapmış ve ilk siyasi partiyi de kendisi kurmuştur. Cumhuriyet Halk Fırkası. Çok partili hayata geçiş denemelerinin nedenleri. Demokrasiyi ülkede uygulayarak demokratik kurumların oluşmasını sağlama. Halkın ihtiyaç ve eğilimlerini belirleme. Serbest düşünce ortamını geliştirme. Ülke sorunlarını tartışma. Hükümeti denetleme. Çağdaş dünyayı yakalama. Cumhuriyet Halk Fırkası. 9 Eylül 1923. Mustafa Kemal kendisi gibi düşünen arkadaşlarıyla birlikte Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubunu kurdu. Bu grup daha sonra Atatürk'ün emriyle Halk Fırkası adını aldı. 9 Eylül 1923. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise ismi değiştirilerek Cumhuriyet Halk Partisi oldu. 10 Kasım 1924. Böylece Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi kurulmuş oldu. 1931 yılında yapılan parti kurultayında Atatürk'ün 6 temel ilkesi ana ilkeler olarak belirlendi. Bu parti yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisidir. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. İnkılapların öncülüğünü yapmıştır. Ekonomide devletçilik politikasını benimsemiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924. Bu parti Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Paşa, Refet Bele, Adnan Adıvar tarafından kurulan ilk muhalefet partisidir. Bu parti ekonomide liberalizmi, serbest ekonomi, Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliğinin kaldırılacağını, yerinden yönetimin uygulanacağını, devlete ait çiftliklerle arazilerin topraksız köylülere verileceğini savunmuştur. Uyarı: liberalizm, ekonomi alanında sermayenin kişilerce kullanılması ve yatırımların özel sektörce gerçekleştirilmesidir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adından da anlaşılacağı üzere cumhuriyetçidir. Ancak parti programında yer alan dini inanışlara saygılıyız ibaresi nedeniyle rejim aleyhdarı kişi ve toplulukların odağı haline gelmiştir. Doğuda çıkan Şeyh Said ayaklanmasında partinin bazı yöneticilerinin de rolü olduğu savunulmuş ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. 5 Haziran 1925. Şeyh Said İsyanı 1925. İsyanın nedenleri: İngilizlerin Musul ve Kerkük'teki petrolleri elinde tutabilmek amacıyla Şeyh Said ve taraftarlarını kışkırtarak Türkiye içerisinde karışıklıklar çıkarması. Oluşturulmaya çalışılan laik ve demokratik düzeni değiştirmeye çalışmak. Hilafet ve saltanat taraflarının eski rejime özlem duymaları. Doğu Anadolu'da bir Kürt devleti kurmak. 3 Şubat 1925'te Ergani'nin Piran köyünde başlayan isyan kısa zamanda bölgeye yayılmıştır. Not: İsyanın bastırılmasında başarılı olamayan Fethi Okyar hükümeti istifa ederek yerine İsmet Paşa önderliğinde yeni hükümet kurulmuştur. İsmet İnönü hükümetinin isyanı bastırmak için yaptığı faaliyetler. Musul için hazırlanan ordu isyan için kullanılmıştır. Doğu ve Güneydoğu'da seferberlik ilan edilmiştir. Takrir-i Sükun Kanunu, huzuru sağlama, çıkarılmıştır. 4 Mart 1925. İstiklal Mahkemeleri yeniden kurulmuştur. 17 Mart 1925. Şeyh Said isyanının sonuçları: Şeyh Said ve arkadaşları idam edilmiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. 5 Haziran 1925. Çok partili hayata geçiş denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Musul İngiltere'ye bırakılmıştır. Musul meselesi için Türkiye ile İngiltere arasında 1924 yılında Haliç Konferansı yapılmıştır. Uyarı: İngiltere Musul'u almak için bölgedeki Süryanileri de kışkırtmış ve Hakkari bölgesinde Nasturi isyanı çıkmıştır 1924. Mustafa Kemal'e suikast girişimi 15 Haziran 1926. Şeyh Said ayaklanmasının bastırılması ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra Cumhuriyete karşı olanlar Mustafa Kemal'e bir suikast düzenlemeye karar vermişlerdir. Suikast planının Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e geleceği gün gerçekleştirmişlerdir. Bu plan Mustafa Kemal'in İzmir'e yapacağı gezinin bir gün gecikmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Suçlu bulunanlar İstiklal Mahkemelerinde yargılanmışlardır. Mustafa Kemal suikast olayını kendi şahsı değil de Cumhuriyete karşı yapılmış bir hareket olarak değerlendirmiştir. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sözü bu olay sonrasında söylenmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930. 1929 yılında dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşanmış, Türkiye de bu krizden etkilenmiştir. Bu nedenle hükümetin ekonomik programı bazı milletvekilleri tarafından eleştirilmiştir. Mustafa Kemal yeni bir parti kurulursa hükümet daha iyi denetlenebilir demiş ve bu amaçla yakın arkadaşı Fethi Okyar'a yeni bir parti kurmasını istemiştir. Böylece Türkiye'nin üçüncü siyasi partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar'ın başkanlığında kurulmuştur. Bu parti ekonomide liberalizmi, kadınlara siyasi haklar verilmesini savunmuştur. Not: demokrasinin gereği olarak kurulan bu parti kısa sürede laikliğe karşı olanların toplandığı bir parti haline gelmiştir. Fethi Bey, partinin devlet içinde tehlike olmaya başlaması üzerine partiyi kapatmak zorunda kalmıştır. 18 Aralık 1930. Menemen olayı 23 Aralık 1930. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasından cesaret alan bazı rejim düşmanları inkılaplara karşı tepki göstermeye başlamış, Derviş Mehmet adında biri halkı etrafına toplayarak Menemen'de ayaklanmışlardır. 23 Aralık 1930. Bu ayaklanmayı askerleriyle bastırmaya çalışan Asteğmen Kubilay isyancılar tarafından öldürülmüş, ilçede sıkı yönetim uygulanarak isyancılar yakalanmış ve divan-ı harpte yargılanmışlardır. Sonuçları: bu isyan Cumhuriyet tarihinde rejime yönelik olarak ortaya çıkan ikinci isyan olmuştur. Bu olayla çok partili hayata geçişin Türkiye'de henüz gerçekleştirilemeyeceği ve inkılapların benimsenmesinin zaman alacağı anlaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili siyasi hayata ancak 1946 yılında geçilecektir. Kurulan diğer siyasi partiler: 29 Eylül 1930 yılında Adana'da kurulan Ahali Cumhuriyet Fırkası ve Türk Cumhuriyet Ameli ve Çiftçi Partisi gibi çeşitli partiler kurma girişimleri olmuşsa da bunlar herhangi bir varlık gösterememiştir. Bursa olayı 1 Şubat 1933. Bursa'da Ulu Cami'de Türkçe ezan okunması ve kamet getirilmesi yüzünden bazı gruplar olay çıkarmış, olay büyümeden kapatılmıştır. Atatürk bu konuyla ilgili, meselenin mahiyeti esasında din değil, dildir. Kat'i olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır. Vagon Lee olayı 25 Şubat 1933. Vagon Lee, Türkiye'de yataklı vagon tekerini elinde bulunduran yabancı bir şirkettir. Bu şirkette çalışan bir memurun Türkçe konuşması üzerine şirket müdürü memura yaptırım uygulamıştır. Bu olay duyulunca İstanbul'da üniversite ve yüksekokullar gençliği şirkete tepki gösterdi. Vagon Lee şirketi önünde bir gösteri yapan gençler şirkette bulunan Atatürk'ün resmini alıp halk evine teslim etmişlerdir. Razgard olayı 20 Nisan 1933. Bulgaristan'ın Razgard kasabasında bir takım saldırgan Bulgarlar tarafından Türk mezarlığının tahrip edilmesi üzerine çıkmıştır. İstanbul gençliği bu olaya tepki olarak Bulgar mezarlığına çelenk koyup dağılmışlardır. Mustafa Kemal bunun üzerine gençliğin çalışkan, hassas ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdendir demiştir. Tunceli Dersim olayları 1937. Tunceli'deki aşiretlerle merkezi hükümetin anlaşmazlığa düşmesiyle bölge aşiretleri ayaklanmıştır. İsyan kara ve havadan yapılan harekatlarla bastırılmıştır. Uyarı: hava harekatlarında Sabiha Gökçen de görevlendirilmiştir. B. Hukuk alanında inkılaplar. Hukuk, vatandaşların devletle ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuk yapısı, çok uluslu devlet niteliğinin, yabancılara tanınan kapitülasyonların ve teokratik devlet yapısının sonucu olarak çok hukuklu sisteme dayanıyordu. Bu sistem, Osmanlı Devleti'nde hukuk ve yargı birliğinin oluşumunu engellemiştir. Hukuk alanında yapılan inkılapların amaçları, dinsel hukuktan laik hukuka geçme, hukuksal alanda eşitliği sağlama, çok hukuklu sistemden tek hukuklu sisteme geçmektir. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 17 Şubat 1926. Kişilerin hak ve görevleri, aile hukukunun kurulması, işleyişi, boşanma, miras, mülkiyet ilişkileri, kısaca toplumun sosyal ve ekonomik hayatı bu kanunlara göre düzenlenir ve çözümlenir. Osmanlı Devleti'nde bu sorunlar İslam hukukuna göre çözümlenmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Mecelle adı verilen İslam hukukunun temel alındığı bir medeni kanun hazırlanmıştır. Yeni Türk Devleti'nde mecelle kullanılamazdı. Bu nedenle çağdaş bir medeni kanunun hazırlanması için bir komisyon kuruldu. Yapılan incelemeler sonucu İsviçre Medeni Kanunu kabul edildi. İsviçre Medeni Hukukunun alınma sebepleri: Avrupa'daki mevcut medeni kanunların en yenisi olması, Türk toplumunun yapısına uygun olması, demokratik bir yapıya sahip olması, kadın erkek eşitliğine dayanan aile hukukunun iyi düzenlenmiş olması, Avrupa Medeni Kanunlarının tümünü kapsaması, karşılaşılan sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirmesidir. Türk Medeni Kanunu ile aile toplumun temeli sayılarak korundu ve çocukların iyi yetişmeleri için anne ve babalara yükümlülükler getirilmiş, resmi nikah kabul edilerek tek eşlilik esası getirilmiş, sosyal ve ekonomik hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında din, mezhep ayrılıkları gözetilmeksizin hak ve ödevler bakımından eşitlik sağlanmış, patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri ellerinden alınmıştır. Not: Türk kadını medeni kanun ile sosyal ve ekonomik haklar elde etmiş ve ülkede hukuk birliği sağlanmıştır. Hukuk alanında yaşanan değişim süreci. 1924 Şeria ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı. 1924 Şeria Mahkemesi kaldırıldı. 1924 Anayasası yürürlüğe girdi. 1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı. 1926 Medeni Kanun kabul edildi. İsviçre'den uyarlandı. 1926 Ceza Kanunu kabul edildi. İtalya'dan uyarlandı. 1926 Borçlar Kanunu kabul edildi. Almanya'dan uyarlandı. 1928 Devletin Dini İslam'dır hükmü anayasadan çıkarıldı. 1929 İdari Hukuku kabul edildi. Fransa'dan uyarlandı. Eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler. Eğitime büyük önem veren Mustafa Kemal, Marif Vekaleti'nin 15 Temmuz 1921'de Ankara'da topladığı Marif Eğitim Kongresi'nin açılışını yapmış ve bir de konuşma yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli mücadele sürecinden başarıyla çıkmasının ardından Marif Vekaleti 15 Ağustos 1923 tarihleri arasında Ankara'da 1. Heyeti İlmiye adıyla bir toplantı yapmıştır. 1. Tevhid-i Tecrisat Kanunu ve Medreselerin Kapatılması. Tevhid-i Tecrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin nedenleri. İlk öğretimin ihmal edilmesi. Eğitim ve öğretimin laik ve çağdaş olmaması. Farklı eğitimden dolayı kültür çatışmalarının olması. Kadınların eğitiminde geri kalınması. Çağdaş ve modern bir Türkiye için eğitimin çağdaş ve laikleşmesi. Tevhid-i Tecrisat Kanunu'nun kabul edilmesiyle medreseler kapatılmış. 11 Mart 1924. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış. Eğitim sistemi millileşmiş. Laik eğitim benimsenmiş. Eğitimde eşitlik sağlanmış. Azınlık ve yabancı okulların dini ve siyasi amaçlarla eğitim yapmaları önlenmiş. Yabancı okulların ders programlarına Türkçe, tarih ve coğrafya gibi kültür dersleri konularak bu derslerin Türk öğretmenler tarafından okutulması sağlanmıştır. Uyarı: 2 Mart 1926 yılında çıkarılan Marif Teşkilatı hakkındaki kanunla bugünkü eğitim sistemimizin temeli atılmıştır. 2. Latin harflerinin kabulü. 1 Kasım 1928. Türkler tarih boyunca çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Göktürk ve Uygur gibi kendi öz alfabelerinin yanında Kiril ve Sol gibi komşu kültürlerden etkilenerek onların alfabelerini benimsemişlerdir. Türkler İslam'ı kabul edince Arap harflerini kullanmaya başlamışlardır. Arapça ve Farsça kelimelerin çoğunlukta olduğu ancak dil yapısının Türkçe olarak devam ettiği ve devletin kullandığı dile Osmanlıca denir. Osmanlıcanın okuma ve yazmadaki güçlükleri nedeniyle halkın okur yazar oranı artmamıştır. Mustafa Kemal okuma yazmanın yaygınlaştırılması ve çağdaşlaşma için Latin alfabesini kullanılmasını istiyordu. Bu nedenle 1 Kasım 1928'de Latin alfabesi, 20 Mayıs 1928'de de uluslararası rakamlar kabul edildi. Harf inkılabının kabul edilmesiyle Avrupa ile kültür alışverişi hızlanmıştır. Okuma yazma daha kolaylaşmıştır. Okur yazar oranı artmıştır. Türk dilinin, bilim ve kültürün gelişmesi, ilerlemesi harf değişikliğinden sonra olmuştur. Millet mektepleri açılarak okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Yeni Türk alfabesini tanıtmak ve okuma yazmayı yaygınlaştırmak amacıyla millet mektepleri açılmıştır. 10 Ocak 1929. 3. Türk Tarih Kurumu'nun açılması. 12 Nisan 1931. Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasıyla İslam öncesi Türk tarihi araştırılmaya başlanmıştır. Türk tarihi milliyetçilik ve laiklik ilkelerine uygun ve bilimsel bir anlayışla ele alınmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde daha çok İslam tarihi okutuluyordu. Tanzimat döneminden itibaren Osmanlı Hanedan Tarihi adıyla ders konulmuştur. Yani tarih anlayışı ümmetçi esaslara dayanıyordu. Mustafa Kemal Türklerin İslamiyet'ten önce de büyük devletler kurduğunu belirterek milliyetçilik esasına dayalı Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. Türk Tarih Kurumu'nun amaçları arasında şunlar sıralanabilir. Türklerin çok sayıda devlet ve uygarlık kurduğunu göstermek. Türk tarihinin sadece Osmanlı'dan ibaret olmadığı, Türklerin eski ve köklü uygarlıklar kurduklarını ispatlamak. Türklerin tarih akışına yön veren bir millet olduğunu kanıtlamak. Asya uygarlığını meydana getiren unsurlar arasında Türklerin de bulunduğunu kanıtlamaktır. 4. Türk Dil Kurumu 12 Temmuz 1932 Mustafa Kemal Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak amacıyla Türk Dil Kurumu'nu kurdu. Türk Dil Kurumu'nun kurulmasının amaçları, Türk dilini yabancı kelimelerden arındırmak, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya koymak, Türkçenin bilim dili konusunda gelişmesini sağlamak, aydın dili ile halk dili arasındaki kopuklukları gidermek, dilde millileşmeyi sağlamaktır. Not: Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarının kurulması, milliyetçilik ilkesine yönelik bir inkılaptır. Uyarı: 1928 sonlarında Mustafa Necati'nin bakanlığı sırasında halka okuma yazma öğretmek için millet mektepleri ve 1930'dan sonra köylerde halk okuma odaları açıldı. Daha sonraki yıllarda halk eğitimine yönelik Türk ocakları yerine 1932'de halk evleri kuruldu. 5. Halk evlerinin açılması 1932. Türk milletini yeni ülkeler etrafında toplamak, halk arasında kültür ve düşünce birliğini sağlamak, Atatürk devrimlerinin benimsenmesini gerçekleştirmek, Cumhuriyet'in kültür atılımını yapmak, kırkent ve köylü aydın ikiliğini ortadan kaldırmak amacıyla açılmıştır. Öğreten soru: aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılmamıştır? 2012 görme işitme. A. Yüksek Ziraat Enstitüsü. B. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. C. Millet Mektepleri. D. Köy Enstitüleri. E. Halk Evleri. Cevap D. 6. Üniversite Reformu 1933. Üniversitelerde modernleşmek için İsviçreli pedagoji profesörü Albert Malsche İstanbul'a davet edildi. 1933 yılında Darülfünun kapatılarak İstanbul Üniversitesi açılmıştır. Üniversitelerde modernleşmeye gidilmiştir. Atatürk döneminde açılan bazı kurumlar şunlardır: Ankara Hukuk Fakültesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Güzel Sanatlar Akademisi, Siyasal Bilgiler Okulu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara Devlet Konservatuarı, Milli Musiki ve Temsil Akademisi, Resim ve Heykel Müzesi, Topkapı Sarayı'nın müzeye çevrilmesi. 7. Köy Enstitülerinin açılması 1940. Kırsal bölgelere öğretmen yetiştirmek amacıyla İsmet İnönü döneminde Hasan Ali Yücel tarafından açılmıştır. Sosyal alanda yapılan inkılaplar. 1. Tekke ve zaviyelerin kapatılması 30 Kasım 1925. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaşmışlar ve halkın dini duygularının istismar edildiği yerler haline gelmişlerdir. Bu nedenle laik bir devlet kurmak ve devletin ihtiyaç duyduğu din adamlarını yetiştirmek amacıyla 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılmış ve şeyh, derviş gibi unvanlar da yasaklanmıştır. 2. Kılık Kıyafet Devrimi 25 Kasım 1925 Atatürk giyim kuşamda birliği sağlamak ve medeni kıyafeti halka benimsetmek amacıyla Kastamonu'da yaptığı gezide şapkayı tanıttı. 25 Kasım 1925'te de şapka kanunu çıkarıldı. 1934 yılında çıkarılan başka kanunla da din temsilcileri dışında ibadet yerlerinin haricinde dini kıyafette gezilmesi yasaklandı. 3. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. Türkler İslamiyet'i kabul edince hicri takvimi kullanmaya başlamışlardı. Milletler arası ilişkilerde büyük kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle miladi takvim kabul edildi. 26 Aralık 1925. 1928 yılında alfabe tartışmaları sırasında Arap rakamları bırakıldı, uluslararası rakamlar kabul edildi, harf inkılabına geçişte kolaylık sağlandı. Çalışma hayatında ve günlük yaşayışta kargaşaya sebep olan eski ölçüler değiştirildi. Buna göre 1925'te uluslararası saat sistemi, 1931'de çıkarılan bir kanunda arşın endaze yerine metre, 1931'de okka, kile yerine kilogram ve litre kabul edilmiştir. 1935'te pazar gününü resmi tatil kabul eden kanun çıkarıldı. Not: bu yeniliklerle iç piyasada alışveriş canlanırken, çağdaşlaşma ve medenileşme yanında milletler arası ticarete büyük kolaylık sağlanmıştır. 4. Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934. Osmanlı toplumunda batılı anlamda soyadı yoktu. Genellikle insanlar lakaplarına ve doğduğu yerlere göre çağrılırdı. Bu durum, resmi işlerin yürütülmesinde büyük zorluklar doğuruyordu. Bu karışıklıkları önlemek amacıyla 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu çıkarıldı. 24 Kasım 1934 tarihinde çıkarılan bu kanunla soyadları Türkçe olacak. Rütbe, memurluk, yabancı ırk ve millet adları ile ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler soyadı olarak kullanılmayacak. Uyarı: İsmet Paşa'ya İnönü muharebelerindeki başarılarından dolayı Atatürk tarafından İnönü soyadı verildi. Molla, hoca, hacı, hafız, ağa, paşa ve bunun gibi ünvanlar yasaklanacak. 5. Kadınlara siyasi hakların verilmesi. Bir dini kanun ile sosyal ve ekonomik hakları elde eden Türk kadını, 1930 yılında çıkarılan belediye kanunu ile belediye seçimlerine katılmış, 1933 yılında çıkarılan köy kanunu ile muhtar seçilme hakkını elde etmiş, 5 Aralık 1934 tarihinde çıkarılan bir kanunla da milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Bu kanunlarla birlikte Türk kadını sosyal ve ekonomik haklardan sonra siyasal haklarını da kazanmıştır. Not: Türk kadını bazı Avrupalı devletlerdeki kadınlardan önce siyasal haklar elde etmiştir. Uyarı: 1926'da İstatistik Umum Müdürlüğü açılmış ve 1927'de ilk nüfus sayımını gerçekleştirmiştir. Sağlık alanında yapılan yenilikler. Osmanlı Devleti'nde sürekli savaş ve göçlerin olması nedeniyle sağlık hizmetleri yetersiz kalmıştı. Bu sorunları çözümlemek amacıyla sağlık alanında bazı reformlar yapılmıştır. Bunlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın kurulması, Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün kurulması, Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş Dernekleri, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi sosyal kuruluşlar kurulmuştur. Ekonomik alanda yapılan inkılaplar. 1. İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923. Ekonomiyi güçlendirmek ve milli ekonominin kurulmasıyla ilgili esasları belirlemek amacıyla 17 Şubat 1923'te Kazım Karabekir Başkanlığında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongreye çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi kesiminden 1135 temsilci katıldı. Burada misak-ı iktisadi kararları kabul edildi. Kongrede alınan kararlar, yabancı sermaye ve işletmelerin tekellerinden kurtulmak zorunludur. Milli sanayi kurulmalı, sanayinin her alanında gelişme sağlanmalı ve ihracat teşvik edilmelidir. Çiftçilere kredi kolaylığı sağlanmalı ve özel teşebbüse destek sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır. El işçiliği ve küçük imalatlardan fabrikalar ve büyük işletmelere geçilmelidir. İşçilere sendikal haklar verilmelidir. Demiryolu inşaatı programa bağlanmalıdır. Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dalları kurulmalıdır. Yerli mallarının kullanımı teşvik edilmelidir. Devlet, iktisadi görevleri de olan bir kurum durumuna getirilmeli ve özel sektörün kuramadığı işletmeler devlet tarafından açılmalıdır. 2. Tarım alanında yapılan yenilikler. Tarım alanında gelişme sağlamak ve köylünün durumunu iyileştirmek amacıyla İzmir İktisat Kongresi'nde bu amaca yönelik kararlar alındı. 1924 yılında Ziraat Bankası anonim şirkete dönüştürüldü. Çiftçilere zirai krediler verildi. Aşar vergisi kaldırılarak köylünün ekonomik bakımdan rahatlaması sağlandı. 17 Şubat 1925. Modern tarım yöntemlerini tanıtmak amacıyla örnek çiftlikler ve fidanlıklar kuruldu. 1926'da tütün tekelini elinde bulunduran yabancı reji idaresine son verildi. Toprak reformu yapıldı. 1929. Başarılı olamadı. 1930'da Orta Ziraat Mektepleri Ankara'da Yüksek Ziraat Mektebi açıldı. Bunlar 1932'de Yüksek Ziraat Enstitüsü haline getirildi. 1931'de 1. Ziraat Kongresi toplandı. Ziraatte makineleşme sağlanabilmesi amacıyla çiftçilere kredi ve vergi indirimleri uygulandı. Tarımda traktör kullanımı teşvik edilerek ucuz alet ve makine dağıtımı yapıldı. Üretimi artırmak amacıyla tohum ıslah çalışmaları yapıldı. 1930'dan itibaren ziraat kredi kooperatifleri kuruldu. 1935'ten itibaren tarım satış kooperatifleri kuruldu. 1937'de Ziraat Bankası kamu kuruluşuna dönüştürülerek günümüzdeki halini aldı. 3. Ticaret alanında yapılan yenilikler. Cumhuriyet döneminden önce ticaret azınlıkların ve yabancıların elindeydi. Yeni Türk Devleti ticaretin geliştirilmesi amacıyla Lozan Anlaşması'nda kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Özel teşebbüse kredi sağlamak amacıyla İş Bankası kurulmuştur. 1924. deniz ticaretini geliştirmek amacıyla Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işi Türk denizcilerine verilmiştir. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926. Sanayi ve ticaret odaları kurulmuştur. 1929'da gümrük vergileri yükseltilmiştir. Menkul Kıymetler ve Borsalar Kanunu çıkarılmıştır. 1929. Para politikalarını belirlemek amacıyla Merkez Bankası açılmıştır. 1930. Türk Parasını Koruma Kanunu çıkarılmıştır. 1929. 4. Sanayi alanındaki gelişmeler. Teşvik-i Sanayi Kanunu. Sanayi teşvik ve koruma amacıyla 28 Mayıs 1927 yılında çıkarılan kanundur. Bu kanunla özel sektör sanayi kurması için teşvik edildi. Yurt içindeki işletmelerin korunması ve işletmelerin gereksinimlerinin daha pahalı bile olsa yurt içinden sağlanması gerekliliği vurgulandı. Parasız arazi temini, ham madde, makine ve teçhizata gümrük muafiyeti sağlandı. Çeşitli belediye vergi ve borçlarından muaflıklar öngörülmekteydi. Ancak ülkemizde gerekli sermaye ve yetişmiş elemanı olmadığı için ve 1929'da yaşanan dünya ekonomik krizinden dolayı özel sektör sanayi alanında önemli bir varlık gösteremedi. Sanayi ve Maden Bankası 19 Nisan 1925 tarihinde sanayi işletmelerinin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur. Bu banka 1932 yılında Türkiye Sanayi Kredi Bankası haline getirilmiş, 1933 yılında ise bankanın mal varlığı Sümer Bank'a devredilmiştir. Sanayileşmenin özel sektörle yapılamayacağının anlaşılması üzerine 1933 yılından itibaren devletçilik ilkesi uygulanmaya başlanmıştır. 1. 5 yıllık sanayi kalkınma planı 1934-1939 yılları arasında uygulamaya konulmuştur. Bu plan ile özel teşebbüsünü yapamadığı sanayileşme devlet eliyle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Devlet tarafından kamu iktisadi teşebbüsleri KİT açılmıştır. Karabük Demir Çelik Fabrikası ile cam, deri, kağıt ve şeker fabrikaları devlet eliyle açılan KİT'lerdir. Yeraltı zenginliklerimizi araştırmak için Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurulmuştur 1935. Ayrıca madenlerimizin işletilmesi ve kredi ihtiyacının karşılanması için Etibank kurulmuştur. İkinci 5 yıllık kalkınma planı 1939, İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı başarılı olamamıştır. 5. Denizcilik alanındaki gelişmeler. İzmir İktisat Kongresi'nde kabotaj hakkının Türk gemilerine tanınması ve deniz taşımacılığının devlet tarafından teşvik edilmesi karara bağlanmıştır. Tam olarak uygulanması 1926'daki Kabotaj Kanunu ile gerçekleşmiştir. 1 Temmuz 1926. 1937 yılında deniz işletmeciliği ve bankacılık işlemleri yapmak üzere Denizbank kurulmuştur. 6. Türkiye'de millileştirme çalışmaları. 1925 yılında reji idaresi tütün tekeli yabancılardan satın alınmıştır. 1928 yılında Haydarpaşa Limanı ile Adana-Mersin Demiryolu millileştirilmiştir. 1930'lu yıllarda devletçilik politikası ile daha kapsamlı millileştirmeler yapılmıştır. Atatürk ilkeleri. Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri. İlkeler Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Temelinde milli kültürümüz vardır. Bunların kabul edilmelerinde ve benimsenmelerinde dış baskı ve zorlama yoktur. İlkeler akla ve mantığa uygundur. İlkeler Atatürk tarafından hem sözde hem de uygulama ile belirlenmiştir. İlkeler birbirinden ayrılamaz, tek tek değerlendirilemez. Bunlar bir bütünü oluşturan ögelerdir. 1. Cumhuriyetçilik. Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şeklinde cumhuriyet denir. Anahtar kelimeler. Seçme seçilme, halk egemenliği, demokrasi, parti, devlet yönetimi. Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar. TBMM'nin açılması. 23 Nisan 1920, 1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması, saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922, Cumhuriyet'in ilan edilmesi 29 Ekim 1923, siyasi partilerin kurulması 9 Eylül 1923, ordunun siyasetten ayrılması 19 Aralık 1924, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi 1934. 2. Milliyetçilik. Atatürk'e göre millet, geçmişte bir arada yaşamış, şimdi de bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip çıkan, aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insan topluluğudur. Milliyetçilik ise milleti sevmek, milleti yüceltme amacını benimsemek ve o yolda yürümektir. Milliyetçilik ilkesinin özellikleri. Milliyetçilik ilkesi birleştirici ve bütünleştiricidir. Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutar. İnsan ve insanlığa değer verir. Barışçıdır, insancıldır, ırkçılığı reddeder. Dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun kendini Türk gören herkesi Türk olarak kabul eder. Ne mutlu Türk'üm diyene. Eşitlik prensibine dayanır. Her türlü saldırganlığa ve sömürgeciliğe karşıdır. Türk milletinin refahını, mutluluğunu ve varlığını yükseltmeyi amaçlar. Anahtar kelimeler, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, bağımsızlık, dil ve tarih birliği, kültür birliği. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar. Milli bir Türk devletinin kurulması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 23 Nisan 1920. İzmir'de İktisat Kongresi'nin toplanması. 17 Şubat 1923. Kapitülasyonların kaldırılması. 24 Temmuz 1923. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması. 1 Temmuz 1926. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. 12 Nisan 1931. Türk Dil Kurumu'nun kurulması 12 Temmuz 1932. 3. Halkçılık. Atatürk'e göre halk ile millet birbiri içerisinde kaynaşmış ve bir bütün oluşturmuştur. Atatürk bunu şöyle açıklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bu söz aynı zamanda halkçılık ilkesiyle cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri arasındaki ilişkiyi de belirtmektedir. Halkçılık ilkesinin özellikleri. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmaz. Kanun önünde herkes eşittir. Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Sınıf mücadelesini reddeder ve sosyal dayanışmayı öngörür. Halkçılık, milli egemenliği esas alır. Halkın kendi kendini yönetmesini, yani demokrasiyi öngörür. Ekonomik alanda hem halka hem de devlete yükümlülükler getirir. Anahtar kelimeler. Sınıf birliği, eşitlik, insan sevgisi. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar. Aşar vergisinin kaldırılması 17 Şubat 1925. Kılık Kıyafet Kanunu 25 Kasım 1925. Medeni Kanunun kabulü 17 Şubat 1926. Kadınlara siyasal hakların verilmesi 1934. Soyadı Kanunun kabulü 21 Haziran 1934. 4. Devletçilik. Devletçilik ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmada devlete düşen görevleri belirlemek için Atatürk'ün koyduğu temel ilkelerden biridir. Bu ilkenin amacı Türk toplumunu çağdaş uygarlık ve refah düzeyine yükseltmektir. Devletçilik ilkesinin özellikleri. Güçlü ve çağdaş bir devleti meydana getirmeyi amaçlar. Halkçılık ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Devletçilik planlı ekonomiyi gerekli hale getirmiştir. Devletçilik, özel teşebbüs hürriyeti ve serbest piyasa ekonomisine karşı değildir. Küçük sermayenin yetersiz bulunduğu yerlerde devlet eliyle yatırım yapmak bu ilkenin gereğidir. Anahtar kelimeler: devlet bankası, devlet kurumu, devlet yatırımı. Devletçilik ilkesinin doğrultusunda yapılan inkılaplar. Merkez Bankası'nın açılması 1930. Birinci 5 yıllık sanayi kalkınma planı 1933. Sümerbank 1933, Etibank 1935, Denizbank 1937, Halkbank 1938 açılması. İkinci 5 yıllık sanayi kalkınma planı 1938. Öğreten soru. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hangi yıl kurulmuştur? Görme işitme 2012. A 1924, B 1925, C 1928, D 1929, E 1930. Cevap E. 5. Laiklik. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Ancak kişinin de dini inancına ve vicdan hürriyetine karışılmamasıdır. Laiklik ilkesinin özellikleri. Din ile devlet işleri birbirinden ayrılır. Devlet yönetimi ve toplumun ihtiyaçları din kurallarına değil, akıl ve bilime dayanır. Kişilerin din, vicdan ve ibadet özgürlükleri vardır. Herkes din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devletin egemenlik gücü ilahi kaynaklara değil, millet iradesine dayanır. Kesinlikle tabiz verilmeyen ilkedir. Öğreten soru. Aşağıdakilerden hangisi laiklikle ilişkilendirilemez? 2012 görme işitme. A. Dini inançların siyasete araç edilmemesi. B. Devlet yönetiminin din kurallarına dayandırılmaması. C. Sosyal yaşamın din kurallarından etkilenmeden düzenlenmesi. D. Kişilerin din kurallarına uymaya zorlanması. E. İnsanların istediği dini seçebilmesi. Cevap D. Anahtar kelimeler: din ve vicdan özgürlüğü, akılcılık ve bilimsellik. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar: saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922, halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924, şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması 3 Mart 1924, tevhid-i teçhizat, eğitim ve öğretim birliği kanununun kabulü 3 Mart 1924, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 30 Kasım 1925, medeni kanunun kabul edilmesi 17 Şubat 1926, anayasadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması 10 Nisan 1928, Arap alfabesinin terk edilerek Latin alfabesinin kabul edilmesi 1 Kasım 1928, dini kıyafetlerin ibadethaneler dışında giyilmesinin yasaklanması 3 Aralık 1934, laiklik ilkesinin anayasaya girmesi 5 Şubat 1937. 6. İnkılapçılık. İnkılap, Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseler koymaktır. İnkılap ilkesinin özellikleri: İnkılap anlayışı, eskiyi kaldırıp yerine yeniyi, iyiyi ve güzeli koymaktır. Sürekli olarak çağdaşlaşmayı amaçlar. Diğer ilkelerinde canlı kalmasını ve devamını sağlayan ilkedir. Anahtar kelimeler: yenilik, durağan olmama, çağdaşlaşma, batılılaşma. Bütünleyici ilkeler: milli egemenlik ilkesi, cumhuriyetçilik, milli bağımsızlık ilkesi, milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, milliyetçilik, çağdaşlaşma ve batılılaşma, inkılap, akılcılık ve bilimsellik, laiklik, yurtta sulh, cihanda sulh, milliyetçilik, insan ve insanlık sevgisi, halkçılık. Test 1. Aşağıdakilerden hangi kanunla köylü üzerindeki ekonomik ağırlık kaldırılmış olmuştur? A. Soyadı kanunu. B. Aşar vergisinin kaldırılması. C. Kabotaj kanunu. D. Teşvik-i sanayi kanunu. E. Tevhid-i teçhizat kanunu. Cevap B. 2. Aşağıdaki bankalardan hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır? A. Merkez Bankası. B. Ziraat Bankası. C. Halk Bankası. D. Etibank. E. Sümer Bank. Cevap B. 3. Milli mücadele başarıya ulaştıktan sonra ülkeyi kalkındırma çalışmaları başlamıştır. Buna göre 1. Teşvik-i Sanayi Kanunu, 2. Soyadı Kanunu, 3. Sümer Bank'ın kurulması. Yukarıda verilenlerden hangilerinde ekonomiyi canlandırma hedeflenmiştir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 4. Toplumda çağdaşlaşmayı sağlamak, dini duyguların sömürülmesini engellemek amacıyla 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekke, zaviye ve türbe. B. Soyadı kanunu. C. Kabotaj kanunu. D. Tevhid-i teçhizat kanunu. E. Marif teşkilatı hakkında kanun. Cevap A. 5. Aşağıdakilerden hangisi eğitim-kültür alanındaki inkılaplar arasında yer almaz? A. Tevhid-i teçhizat kanunu. B. Medeni kanun. C. Marif teşkilatı hakkında kanun. D. Yeni Türk harflerinin kabulü. E. Ankara Hukuk Mektebi açıldı. Cevap B. 6. Aşağıdakilerden hangisi medeni kanunla getirilen yenilikler arasında yer almaz? A. Kadın erkek eşitliği sağlandı. B. Resmi nikah zorunluluğu. C. Mirasta eşitlik sağlandı. D. Aile kurma konusunda erkeğe ayrıcalık verildi. E. Patrikhanenin dünyevi yetkileri elinden alındı. Cevap D. 7. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Batı ile ilişkileri kolaylaştırmak için gerçekleştirilmiştir? A. Aşar vergisi kanunu. B. Soyadı kanunu. C. Takvim ve ölçü kanunu. D. Kabotaj kanunu. E. Teşvik-i sanayi kanunu. Cevap C. 8. Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan ilk inkılap hareketidir? A. Halifeliğin kaldırılması. B. Cumhuriyetin ilanı. C. Saltanatın kaldırılması. D. Medeni kanunun ilanı. E. Kabotaj kanunu. Cevap C. 9. Aşağıdakilerden hangisi 1924 anayasasında yapılan değişiklikler arasında yer almaz? A. Devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkartıldı. B. Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. C. Atatürk ülkeleri anayasaya eklendi. D. Çift dereceli seçim sistemine geçildi. E. Anayasa Türkçeleştirildi. Cevap D. 10. 1. Okur-yazar oranını artırmak. 2. Batı dünyası ile yakınlaşmak. 3. Okuma-yazmayı kolaylaştırmak. Yukarıda verilenlerden hangileri yeni Türk harflerinin kabul edilmesinin sebepleri arasında yer alır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 11. 1. Millet Mekteplerinin açılması. 2. Türk Tarih Kurumu'nun açılması. 3. Halk Evlerinin açılması. Yukarıda verilenlerden hangileri halka okuma yazma öğretmek ve halkın kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 12. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılmamıştır? A. Saltanatın kaldırılması. B. Cumhuriyetin ilan edilmesi. C. Medeni kanunun ilan edilmesi. D. Soyadı kanununun kabul edilmesi. E. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması. Cevap B. 13. 1. TBMM'nin açılması. 2. Çok partili hayat denemeleri. 3. Saltanatın kaldırılması. Yukarıda verilenlerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 14. 1. Kılık kıyafet kanunu. 2. Saltanatın kaldırılması. 3. Kadınlara siyasi hakların verilmesi. Yukarıda yer alan bilgilerden hangileri halkçılık doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 15. 1. Türk Dil Kurumu'nun açılması. 2. 5 yıllık kalkınma planları. 3. Ölçü, saat ve takvimdeki değişiklikler. Yukarıda verilen bilgilerin Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Devletçilik 1. İnkılapçılık 2. Milliyetçilik 3. B. Devletçilik 2. İnkılapçılık 1. Milliyetçilik 3. C. Devletçilik 2. İnkılapçılık 3. Milliyetçilik 1. D. Devletçilik 3, İnkılapçılık 2, Milliyetçilik 1. E. Devletçilik 1, İnkılapçılık 3, Milliyetçilik 2. Cevap C. 18. ayrımın sonu, sayfa 363.